Ayrım 8.
Ulviye'nin zihnine derhal bir şey gelerek bunu hal için doktora sordu ki, bu alet çok pahalı bir şey midir? Hayır, zaten asıl ehemmiyet verilecek ciheti de bu değil mi ya? Elektrikli çıngıraklardan pek de farkı yok. Beyoğlu'nda bir mağazada gördüm. 10 lira kadar bir baha ile mübayağa olunabiliyor. Aman doktor, şundan bir tanesini mübayağa etsek bir hayli eğlenirdik. Zaten bu misüllü ticareti fenniyenin beni ne kadar eğlendirdiğini bilirsiniz ya. Bundan kolay hiçbir şey yok. 2 güne kadar merakınızı halledebilirim. Filbaki 2 gün sonra doktor bir miktar tel ve bir de telefon aletiyle geldi. Telefon aleti Ulviye'nin odasına konularak diğer alet içine ve uzun bir tel merbut olduğu halde bahçenin bir tarafına kadar getirildi. Bir cariyenin oradan hem de yavaşça söylediği söz, oda içindeki sanki Ulviye'nin kulağına fıslanmış gibi işitildiğini genç kadın görünce artık sevinçten çıldırmak derecelerini bulurdu. Doktor ise Ulviye'nin sevincine asıl sebep ne olduğunu bilmeyerek mücerret icra olunan tecarüpten dolayı seviniyor zannıyla iftiharından hindi gibi kabarırdı. Hazır doktor oradayken Ulviye'nin en ziyade ehemmiyet verdiği şu telefon makinesini nasıl vaz ve tertip eylemek lazım geldiğini öğrenmek kaziyesi olup bunun için makineyi birkaç defa birkaç mahalle vaz ve tebdil eyledi ve bu tecrübelerinde dahi muvaffak olduğunu görünce en ziyade işte buna memnun oldu. İngiliz gittikten sonra Ulviye Hanım telefon aletini bazı odadan odaya kendisi dahi vaz ve tatbik ederek güzelce itminan hasıl eyledikten sonra içinden kendi kendisine dedi ki, ey dürdane, artık diyebilirim ki odanın içindeki aşıkının kulağına her ne fısıldamış olsan sanki doğrudan doğruya benim kulağıma söylemiş olacaksın. Ah, şu sanatlarını fünuna tatbik eden memleketler ne güzel yerlerdir. Fünun sayesinde her şeye muktedir olurlar. Vakit kaybetmek Ulviye'nin tecviz edeceği şeylerden olmadığı cihetle hemen o akşam bahçeye çıkarak gündüzün bakiyesinden dahi keşfi mevaki yolunda istifade eyledi. Telefon aletini nereye ve ne suretle vaz edeceğini anlamak için dürdanenin yalısını kemali dikkatle muayene ederek harici bir tahmin olmak üzerine köşe penceresinin yan tarafını kesimledi. Gece oldukta da dürdane hanımın uykuya varacağı zaman kadar güç bela sabrederek bade bahçeye inip merdiveni istediği yere vazla hemen üzerine çıktı. Evvelce tedarik eylemiş olduğu bir bıçak ile istediği mahallin sıvasını hak ederek kaldırdıktan sonra altından zuhur eden Bağdadileri dahi ince bir testere ile yavaş yavaş ve birer birer kesmeye başladı. Testerenin incecik dişleri o kadar az şamata çıkarırdı ki eğer Dürdane Hanım uyanık olsa da bu şamatayı işitse bile farenin dişiyle bir tahtayı kesmeye çalıştığını zanneylerdi. Bağdadi parçaları dahi kesildikten sonra öte taraftaki Bağdadi'yi dahi kesmeye Ulviye cesaret edemedi. Bir gecelik ameliyatı burada bırakarak yarın gece ikmali keşif için merdivenden inip onu yerine koyduktan sonra kendi odasına geldi. Ertesi günü dürdanenin yalısında böyle bir carihaya kim dikkat edecek? Tekrar akşam oldukta Ulviye açmış olduğu deliğe giderek kulak verdi. İçeride söylenen sözler pek ayan beyan işitiliyordu. Hatta bir tesadüf bu gece dahi dürdanenin aşığı orada olup hem de aşık ve aşıka arasında bir de serzenişli sözler söylenilmekteydi. Dürdane derdi ki, seni artık benden usanmış gibi görüyorum. Aşığı ise temin için derdi ki, vallahi dürdaneciğim bana pek büyük iftiralar ediyorsun. Hayır hayır, sende evvelki şek ve hahişi bulamıyorum. Eğer daha birbirimizin zevci olmaksızın benden böyle usanırsan hakkındaki itikatlarımın hiçbirisi kalmaz. Seni de bir vefa ve şıp sevdi, şıp usandı heriflerden sayarım. Bu sözleri işittikte Ulviye'nin ne kadar memnun olacağını tafsili hacet var mıdır? İçinden kendi kendine derdi ki, bu roman öyle hikaye kitaplarını okumaya benzemez. Bu tiyatro öyle bağlar başındaki oyunlara benzemez. Bunda bir şairin hayalatı yoktur. Burada görülen ve işitilen şeyler hakikidir. Açılan delikten akseden sada o kadar matluba muvafık idi ki telefon aletini buraya tatbik ile şu sadayı Ulviye'nin odasına kadar nakledebilmek için kafi görülürdü. Lakin ulviye mahsusen almış olduğu makasın sivri ucu ile Bağdadiler arasından sıvaya yavaş yavaş kazarak ta öte tarafta, yani odanın içinde duvara yapıştırılmış olan duvar kağıdının altına vardıktan sonra makasın ucuyla kağıdın üzerine dahi küçük bir delik açtı. Şöyle ki oda içindeki ziya bu delikten göründü. Bade bu delikleri çoğaltarak duvarın o cihetini kevgir gibi delik delik edince sada evvelkinden daha güzel işitilir oldu. İşte ameliyatın en güç kısmı bu olup ulviye telefon aletini oraya vaz eyledikten sonra üzerini sıvamakta ve badanasını dahi harici sıvanın rengi umumisine tatbik eylemekte o kadar güçlük çekmedi. Vaka bu iş kendisini birkaç gün yordu ise de bu teehhür sıvanın rengini aslına uydurmak gibi gah gündüze ve telefonun telini parmaklıklar hizasıyla hiç görünmeyecek bir surette kendi odasına kadar götürmek gibi geceye ihtiyaç görülmesinden neşet eyleyip, fakat güçlük de ilk deliği açmak derecesinde bir şey değildi. İnsan bir şeyi emel eylediği zaman suubet denilen mani o sahibi emeli asla meyus edemez. Bazı büyük hapishanelerde müebbeden pranga bent denilen mahpuslar miyanında 20-30 arşın kadar yere lağım açarak firar yolu aramış adamlar görülmüştür ki bu lağımı bir çivi parçasıyla kazdığı ve çıkan toprağı dahi avuç avuç ceplerine koyarak abdesthaneye filana çıktıkta ceplerinden akıtarak zayi ve gayip eylediği ve bir miktarını hapishanenin içine yapmakla beraber zemin yükselip de iş belli olmamasına dikkat mecburiyetinde dahi bulunduğu düşünülürse, böyle bir lağımı açmak için sarf eylediği senelerce müddet insanın mucibi hayreti olur. Merak ve müdavat insanı bu kadar büyük işlere sevk eyledikten sonra artık ulviye için bir telefonu Dürdane Hanım'ın yalısına tatbik edebilmek dahi mucibeti hayret bir iş mi addolunur? Telefon vaz olunduktan sonra birkaç gün ulviyenin işittiği sözler yalnız Dürdane ile dadısının alalade teati eyledikleri sözlerden ibaret olup, fakat bir gece dadı ile küçük hanım arasında şöyle bir muhafere dahi sebkat eylemişti. Dadı, artık senin bu Mergut Bey hakkındaki aşkından da usandık ha. Dürdane, ah dadıcığım, sevda ne olduğunu bilsen. Sevda ne olduğunu ben bildiğim kadar sen de bilseydin şimdiye kadar o dandini beyi çoktan kapı dışarıya atardın. Muaşaka bir kere bu dereceyi bulduktan sonra, vaka pek doğrudur, herifin her arzusu yerini buldu. Şimdi kendisini kapı dışarı edecek olsak onun canına minnet. Canına mı minnet? Ona şüphe yok, senden husule gelecek başka ne arzusu kaldı? Aman dadıcığım, bu söylediğin söz ne sözdür? Ne söz olduğunu anlayamadın mı? Sizin gibi yeni hanımlar aşk ne olduğunu bizim gibi bunaklardan ziyade bildikleri için işte böyle kıçları kırık şıkların kıç kırmalarına aldanarak vücutlarını onların avuşu iştiyaklarına atıverirler. Bizim bildiğimiz zamanlarda bir erkek için yanıp kavrulan kızlar, kadınlar kendi aşk ve muhabbetlerini onlara hiç anlattırmayarak istinada son derece kadar varırlardı. Şimdi Mergut Bey senden artık ne bekleyecek bakalım? Bir aşık için yalnız hayali bile dünyayı cennet edecek kadar kıymetli olan şeylerin kafesine sen mergubu nail ettin. Bundan sonra sana yalvarmasını icap eden artık hiçbir şey kalmadı. Yalvarmak sırası sana geldi. Neden yalvarayım? Yalvaracaksın ya, daha yalvaracağına şüphe mi ediyorsun? Seni terk etmesin diye yalvaracaksın. Eğer seni terk ederse onun ne zararı olacak? Halbuki seni terk eylediği halde sen dört paralık bir kız olup kalacaksın. Dadının bu sözü üzerine Dürdane sükuta vardı. Telefondan bu muhavereyi dinleyen Ulviye Hanım'ın keyfiyeti zihninde nasıl hülasa ve muhakeme etmekte olduğunu düşünüyorsunuz ya, kendi kendisine diyordu ki, ha işte romanın esrar perdeleri birer birer açılmaya başladı. Dürdane Mergut Bey isminde bir zatı seviyormuş. Hani ya şu köşe penceresinin deliğinden baktığım zaman perişan bir halde gördüğüm zatın ismi Mergut Bey'miş. Hem de herif kendisini ne derecelerde seviyor ise Dürdane onu ondan daha ziyade seviyormuş. Hatta Mergub'un ağuşu iştiyakı ve visaline teslimi vücut dahi eylemiş. Anlaşılan şimdi Mergub da biraz inat emareleri görülüyor. Dadı Hanım bunun için kızı serzenişte bulunuyor. Dürdane'nin sükutu ise dadıya mağlubiyeti gösterir. Ey hikaye tatlılaşmaya başladı. Dur o ne Dürdane yine söze başladı. Vaka Dürdane yine söze başlamıştı. Hem de bu defa mağlupların mahcupların tavrı rizalesiyle söze başladı. Birçok mırın kırın eyledikten sonra dedi ki, ah dadıcığım, bilsen daha neler var. Bir 4 ay oldu ki ben şey oldum, hiçbir şey görmedim, pek korkuyorum. Ne diyorsun, ne diyorsun? O geçen günkü istifralar filanlar, kız sakın. Ah dadıcığım, şuramda bir yer mi var, ne var, içimde bir şey oynuyor. Eyvahlar olsun, aman Dürdane, sonra ne yaparız? Artık ne yapar isek yaparız, işte bu kadar. Sahi öyle bir şey var mı? Dadıcığım, hem de hesabım doğruysa tamam 5 aylık. Eğer hesabım yanlış ise eksik değil, belki de ziyadedir. Aman ya Rabbi. Sonra? Sonrasını bilmem. Mergup Bey'e söyledim. Hem de çabuk hemşiresini göndersin de nikahımız kıyılsın dedim. Hiçbir cevap vermedi. Cevap vermedi değil, verdi. Ama ben o cevabı beğenmedim. Ne dedi? Düğünümüz olur da 3-4 ay sonra doğru verirsem herkesin 1000 türlü manalar vereceğini söyledi. Bu da acayip. Zaten sizin işinizin acayip olmayan bir ciheti yoktur. İyi ama kız oğlan kız paldır küldür doğru verirse halk buna ne gözle bakar? Gizlice doğurup çocuğu da, ay söylesene, çocuğu da bir hale benzetiriz diyor. Başıma gelenler, yavrucağı dünyasını da göstermeyerek sansarın piliç boğduğu gibi. Vallahi dadıcığım, ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Bununla beraber yine o melun herifi seviyorsun değil mi? Ah seviyorum, çıldırıyorum. Ne yapayım? Bu işi babana duyurmadıktan sonra olmayacak. Aman dadıcığım, ayaklarını öpeyim. Merhum validemin sana olan dostluğu bağışı için. Hep bu rezaletlere merhumun hatırı için diye beni katlandırıyorsun ya. Fakat seni böyle cihana rüsva etmekte bulunan bir edepsiz melunun neresini seviyorsun? Velev ki nikah kıymış. Böyle hain Yezid'in kocalığından ne olacak? A kızım, bir kere buralarını düşünsene. Ben ne oralarını düşünebilirim, ne bir şey. Seviyorum, çıldırıyorum, helak olacağım ve selam. Hemen sana Cenab-ı Errahimirrahim'in acısın kızım. Muhaverenin ikinci sureti Ulviye Hanım'a evvelki kadar hoş görünmemişti. Kendi kendisine demişti ki, romanların, tiyatroların bazıları pek eğlenceli ve bazıları pek acıklı olduğu gibi, ihtimal ki Dürdane romanı dahi bir acıklı roman olacaktır. Başlangıcı biraz şen göründüğü ise de sonraları rengini siyahlatmaya başladı. Habis mergup, vay, kızı bu hale koyduktan sonra bir de ciğer paresini öldürmek tavsiyesinde bulunuyor ha? Vücudunu, namusunu, şanını kendisine feda eden bir kızdan nihayet çocuğunu kurban etmek fedakarlığını da istemek de artık dereceyi ifrata varmak demektir. Dur bakalım, bu işin sonlarında daha neler çıkacaktır. Şu muhavereden birkaç gün sonra Mergup Bey denilen aşık efendinin yine Dürdane Hanım nezdine geldiğini, telefon aleti mucizat kârhanesi Ulviye Hanım'a anlattı. Geldiği vakit gece saat 1 vardı. O gece mehtap dahi olmakla aşık ve aşıkanın deniz tarafındaki pencereler önüne oturmuş bulundukları, telefonun haber verdiği sureti muhaverelerinden anlaşılırdı. Zira Dürdane Hanım derdi ki, denizi ve denize akseden mehtabı temaşa edecek olduktan sonra bari lambayı söndürelim. Zira hem bizim hariçten görülmemekliğimizi mucib olur, hem de mehtabın letafeti o da karanlık olduğu zaman bir kat daha artar. Nasıl emrederseniz öyle olsun aslanım. Hiç ben sizin bir sözünüzü iki eder miyim? Ulviye bu sözden dahi teessür eyledi. Kendi kendisine dedi ki, ah zalim, kendi matlubuna muvafık olan sözleri iki etmezsin. Fakat biçare Dürdane'nin kendi namusunu külliyen paymal olmaktan kurtarmak için ettiği istirhamları neden reddedersin? Şu kadar ki bu gece Dürdane tarafından bir güne istirham veya serzeniş ve Mergup Bey tarafından bir türlü red ve istina filan görülmedi. Bilakis ikisi dahi yek diğerine ziyadesiyle arz-ı iştiyak etmekteydiler. Mergup o kadar miri kelam olup o kadar güzel sözler söylemekte ve muhabbeti için o yolda teminat vermekteydi ki talakatin bu derecesini zaten edebiyata merakı olan Ulviye dahi beğenmeyip kendi kendisine dedi ki, vay kafir herif vay, işte zavallı Dürdane'yi helak eden bu tatlı dillerdir. Ah şu sözler cidden sahih olsalar Dürdane Hanım ne kadar bahtiyar sayılırdı. Fakat bu sözleri Dadı Kalfa işitmiş olsa, Mergup Bey'i bir kat daha beğenmek şöyle dursun, hakkındaki nefreti bir kat daha tezahüt bulurdu. Telefonun altındaki kutu seyretmeli ki aralarında 150 metre kadar mesafe bulunduğu halde Dürdane Hanım'ın odasındaki sözler sanki Ulviye'nin yanı başında söyleniyorlarmış gibi nakletmek şöyle dursun. Hatta Mergup ile Dürdane'nin Mehtab'a karşı sarmaşıp kemali tahallükle öpüştüklerini dahi bu teati-i buseye delalet eden şapırtılar ile Ulviye Hanım'a İsmail erdi. Artık böyle buseler teatisi sarmaş dolaş olmak mertebesindeki bir sohbetin Ulviye'yi ne derecelere kadar müteassis ve mütelezziz eylediği dahi izahat-ı zayideye hacet bırakmayacak ahvaldendir. Ulviye şu suretle açtığı eğlenceden pek memnundur vesselam. O gece aşık ve aşıka ta yatağa yatıp uyumaya varıncaya kadar Ulviye kulağını telefon aletinden ayırmadı. Artık ne gibi ahvale delalet eden şamataları işitmiş olacağı kıyas oluna. Bizden haber beklenirse nihayet Mergup Bey'in horlaya horlaya uyuduğunu da işitmiş olduğunu haber veririz. Zira ondan sonra Ulviye de artık bu gece tiyatromuzun son perdesi indi diye kalkıp o da yatağına girmiştir. Ulviye Hanım iş bu telefon vasıtasıyla Dürdane Hanım'ı dinlemekten, Badi-i Emir'de yalnız bir eğlence emelindeyken birkaç defa Mergup Bey ile sureti mülakatını dinledikten sonra artık o eğlence büyük bir taalluk suretini aldı. Hatta diyebiliriz ki Ulviye Hanım bu meselede Dürdane'nin dert ortağı oldu. Hayır, Dürdane'nin değil. Zira Dürdane hakikaten dertli bir kız addolunmak lazım gelen bir hal ve mevkideydiyse de Mergup Bey'i o kadar seviyordu ki onun yüzünden ne kadar dertler çekmiş olsa bunların her biri kendisine sefa geliyordu. Hakikatte asıl dert sahibi olan ise ismi Gülbeyaz olduğunu bundan evvel dahi haber almış olduğumuz Dadı Kalfa idi. Zira Gülbeyaz artık Mergup Bey'i bir biçare kızı aldatmak denayetini kabul etmiş bir alçak olmak üzere telakki eylediği halde bunu Dürdane Hanım'a bir türlü anlatamadığı için çatır çatır çatlamaktaydı. Binaenaleyh Ulviye Hanım'ın dahi asıl Gülbeyaz Kalfa'ya dert ortağı olduğunu hükmetmelidir. Bir gece Mergup Bey ile Dürdane Hanım'ın hıni mülakatında aralarında şöyle bir muhavere geçtiğini telefon haber vermiştir. Mergup, bu sizin Dadı Kalfa'nın tavrı değişti. Münasebetimizin iptidalarında beni senin zevci meşruğun gibi telakki eylediği halde, şimdi adeta bir alçak zamparaymışım gibi telakki ediyor. Halbuki bana edilen hakaretlerin doğrudan doğruya sana hakaret demek olduğunu izaha acet göremem. Dürdane, siz ona bakmayınız beyim. O adeta bunamış bir kadındır. Hayır, hiç de bunamış değildir. Bilakis görüldüğünden ziyade zeki ve şeytan bir kadındır. Zannedersem bana suratını ekşitmesi mutlaka bizden 3-5 lira bahşiş koparmak efkarına mebni olmalıdır. Aman beyim, ne söylüyorsunuz? Siz buraya öyle bahşiş ve ücret verilir bir yere gelir gibi mi geliyorsunuz? Bilmiyor musunuz ki size teslimi vücut edişim mahza bir aya kadar nikahımız dahi kıyılacağı için vuku buldu. Fakat nasılsa şimdiye kadar nikahımız teyhür eylemiştir. Bu söylediğiniz sözü gerek size gerek kendime layık görmek ise kat'an elimden gelmez. İşte ben de layık göremediğim için söylüyorum ya, Dadı Kalfa'ya artık tembih mi edersin ne yaparsın? Bu kadar muhakkirane bir sözün, bu kadar haksız bir serzenişin Dürdane'yi hiddetlendirerek, biri alçak herif, dadım sana suratını ekşitmesinde ne yapsın? Beni bu hale koyduktan sonra bula bula bulduğun çare ve tesliyet dahi ciğerparesi evladımı yok etmekten ibaret kalıyor. Kalk, yıkıl karşımdan, seni Cenab-ı Kahhar-ı Müntakim'in intikamına havale eyledim. Sana karşı başka bir tedbirde bulunamam diye o melunu huzurundan tard edeceğine Ulviye Hanım muntazırken bilakis dadısını bunaklık ile itham ederek beyden özürler dilediğini görünce şaşırıp kaldı. Kendi kendine dedi ki aman ya Rabbi, ne şiddetli aşk, biçare kızcağızın basar basireti aşk buharı bürünmüş. Vay habis mergup vay. Dadı Kalfa suratı ekşimiş, kendi melanetinden neşet eylediğini sanki anlamadığı için mi bu suratların mahsa bahşiş ümidiyle edildiğini hükmeyliyor. Hakikati hali mutlaka kendisi de bilir. Ama melanet bir balayı melanet olmak üzere böyle söylüyor. Dur öyleyse şu biçare Dürdane'nin intikamını ben alayım. Ulviye Hanım'ın şu son sözündeki ehemmiyeti güzelce takdir etmelidir. Dur öyleyse Dürdane'nin intikamını ben alayım dedikten sonra o intikamı hem de kendisinden başka hiçbir kimsenin alamayacağı surette almaya muktedir olup olmadığını anlamak için yalnız şunu düşünmek kifayet eder ki rıhtım üzerinde 7 pazar kayıkçısı ile 3 de setrili pantolonlu ağaları tarumar eden Acem Ali işte Ulviye Hanım'dır. Ondaki kuvveti pazu herkeste bulunamayacağı gibi ondaki tedbir ve ihtiyal dahi kimsede olamaz. Mergup Bey o perişan halini camın kırığından gördüğü Şık Bey değil, kahraman katil olsa yine Ulviye'nin ve namı diğer Acem Ali Bey'in yedi kahrından kendisini kurtaramaz. Ulviye Hanım Mergup Bey'in layık olduğu terbiyeyi kadın sıfatıyla mı yoksa erkek kıyafetiyle mi vermek lazım geleceğini düşünmeye başladıkta pek çok itabı efkara hacet görmeksizin Mergup Bey'den hem kadın sıfatıyla hem erkek kıyafetiyle ahsı sar eylemek daha muvaffak olacağını hükmeyledi. Bu halde ilk başladığı iş dahi Mergup Bey kimin nesi olduğunu ve nerelerde gezip eğlendiğini anlamak kaziyesi oldu. Tahkikatın bu ciheti Ulviye'yi meyus edecek kadar güç müdür? Dördüncü günü Mergub'un Boğaz içinde sakin, oldukça zengin bir miras yedi olup Baba Ali'ye ve fakat Baba Ali'den ziyade bağlar başına müdavim olduğunu tahkik eyledi. Bir cuma günüydü ki Ulviye kendisine yukarıdan aşağı bir çeki düzen vererek ve bir güzel araba tutarak bağlar başına gitti. Yalnız çeki düzen demek Ulviye'nin ziynetini tarif için kifayet eder mi? Ulviye gerçekten tabiat sahibi bir kadın olup öyle kendisi esmerken düzgünlerle kendisini değirmenci çırağına benzetmek misulli zevksizlikler ondan bait idi. Zaten kendisinin bir esmer güzeli hem de ne kıymette bir esmer güzeli olduğunu ne ifrat ve ne de tefrite varmaksızın anlamış ve kendisi gibi bir güzel için en ziyade yakışık alacak süs ve tezyinatın neden ibaret olacağını hüsnü tabiatı hasebiyle pekala tayin eylemiş olduğundan, verdiği çeki düzeni öyle bir surette vermişti ki, bağlar başında kıymet sencan zemperastını arabasının gubarına gark eylemek derecesinde bir şan vermişti. Arz-ı heves ve beyanı iştiyak vadisinde tozlara bulanan şıkların bini bir para ise de, Ulviye Hanım'da hiçbirisine ruhi iltifat yok. Bu hengamda bizim Mergup Bey ise büyük gazinonun önünde yalnız olduğu halde oturmuş olduğunu Ulviye görünce arabacısına verdiği emir üzerine araba toğruca gidip gazinonun önünde durdu. Hem de öyle bir tevkif-i adiyeden ibaret değil. Gazinodan su istemek gibi meşguliyetler dahi bulunarak su içildikten sonra dahi araba hareket etmedi. Bunu gören şıklar fevç fevç gazinoya doğru akmakta olsunlar. Mergup Bey Ulviye'nin oraya gelişi mücerret kendisi için olduğunu anladı ve bunca delikanlılar meyanında kendisi için gösterilen rüçhandan bit tabi memnun kaldı ise de bu esmer güzelinin bu şık yosmanın kim olmak ihtimalini hükmedemediği için biraz üzüldü. Sair erbabı iştiyak gazinoyu istilaya başlar başlamaz Ulviye dahi arabasını çektirdi. Bu ise şıkları mahzun ve onlar miyanında Mergup Bey'i bir kat daha memnun eyledi. Ulviye gittikten sonra gazinoda kalan beyler arasındaki bahse kulak vermeliydi. Bir takımı bu kadının kim olduğunu yeni öğrenmeye çalışır. Bir takımı ise Mısırlı Ulviye Hanım denildiğini ve kain yalısında yaz kış sakin olduğunu bilmeyenlere haber verir. Hele bir takımı kendisine ziyadece baktığından ve hatta biraz da gülümsediğinden bahisle iftihar eylerdi ki Mergup bunların kahvesinin bıyıklarına gülerek mahaza kadının ismini ve mahalli ikametini öğrendiği için mutmain dahi olurdu. Bizim Dürdane'nin yalı komşusu demek. İşte bu hal biraz mucibi suibet olacak. Eğer o kadar yakın olmasaydı, balık tutmak gibi bir vesileyle veyahut hiç vesilesiz olarak kayık ile denizde dolaşa dolaşa elbette nazarı dikkat ve iltifatını celbedebilirdim. Bununla beraber Mergup yine meyus olmayarak, madem ki buraya karşıma kadar gelip durdu, bu geliş mutlaka benim içindir. İhtimal ki Dürdane Hanım'ın yalı komşusu olmak hasebiyle beni oralarda görüp beğenmiştir diye ümitlerine gittikçe kuvvet vermekteydi.